Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Aslı Yıkılmaz sesimize sizleri ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Tavşanla Aslan'ın hikayesine devam edeceğiz hocam Evet. Bu haftada. Suretle manayı aslanla orman yahut sözle düşünce gibi bil. Bu söz, bu ses düşünceden meydana geldi. Fakat düşünce denizi nerede onu bilemezsin. Ama latif bir ses dalgası duyunca onun denizinin de kadri yüce bir deniz olacağını anlarsın. Bilgiden düşünce dalgası zuhura gelince mana söz ve sesten bir suret dizdi. Sözden bir şekil doğdu ve yine öldü. Dalga kendini yine denize iletti. Suret suretsizlikten çıktı yine suretsizliğe döndü. Zira biz yine Allah'a döneceğiz. Şu halde sen bir göz açıp kapamada ölüyor ve diriliyorsun. Mustafa, dünya bir andan ibarettir buyurdu. Bizim fikrimiz havada bir oktur. Havada nasıl durur? Tanrı'ya gelir. Her nefeste dünya yenilenir. Fakat biz bu yenilenmeden haberdar değiliz. Ömür su gibi yeniden yeniye akıp gider. Fakat cesette bir daimilik gösterir.
Evet. Sümeyra Hanım, şimdi hatırlayacağı üzere, dinleyicilerimizin de hatırlayacağı üzere bu aslanla tavşan hikayesi idi. Aslında nefisle aklın hikayesi idi. Zaten Mevlana Hazretleri'nin yöntemlerinin bir tanesi bu fabl tarzında anlatır ama insanın iç dünyasını ve psikolojisini daha çok hesaba katar ve bunu hikaye üzerinden anlatmaya gayret gösterir. Ve tabi buradaki hikayeleri daha önceki derslerimizdeki de söylemiştik. Bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Bir kere insanın iç dünyasıyla ilgili olarak okumak lazım bu metinlerin tamamını. Sonra insanlar arası ilişkilerle ilgili olarak da okumak lazım. Sonra da belki düşünceler arasında başka inançlara sahip olan insanlarla Müslümanlar arasındaki ihtilaflar üzerinden de belki okumak gerekir. Ama asıl önemli olan her insanın kendi iç dünyasıyla ilgili okumasıdır bu hikayeleri ve oradan kendisine bir takım dersler ve notlar çıkararak hayatını doğru düzgün biçimde insan şerefine ve haysiyetine yaraşır biçimde sürdürmesini sağlamak olmalıdır. Çünkü insanın dış dünyaya ilişkin bilgisi daha yaygındır. Dış dünyayı daha kolay öğrenir ve bilir ama kendi iç dünyasını bilmekte zorlanır. Çünkü insan kendisini bilmekte, kendisini incelemekte ve kendisiyle ilgili bir takım kanaatlere varmakta daha derinli bir bilgiye sahip olma zorunluluğu söz konusudur. Bu yüzden de iç dünyamızla ilgili bilgimiz her zaman dış dünyaya yönelik bilgimizden daha azdır. Ama işte Mevlana Hazretleri bu işte bize yardımcı oluyor ve bize iç dünyamızın, İnsanın iç dünyasının nasıl olduğunu kavramamıza yardımcı olmak için gayret gösteriyor. Şimdi suret ve manayı aslanla orman yahut söz ve düşünce gibi bil. Gerçekten de biz dış dünyaya baktığımız zaman bir suret görüyoruz, şekil görüyoruz, madde görüyoruz, hadise ve olaylar görüyoruz. Halbuki onun arka planını düşünmüyoruz. O bir düşünceden neşet etmiştir, bir fikirden neşet etmiştir ya da bir inançtan neşet etmiştir. Gerek fiillerimizi, gerek dış dünyada cereyan eden hadiseleri anlayabilmek için onun manasını, onun ortaya çıkarıcısı durumunda olan inancı ve düşünceyi bilmemiz lazım. Mesela Müslümanların davranışlarını anlamak için onlardaki tevhid inancını bilmeniz gerekiyor. Hristiyanlardaki davranışları anlayabilmeniz için de teslis inancını bilmeniz gerekiyor. Eğer bilirseniz inanç sistemlerini, onların davranışlarına ve fiillerine bir anlam katabilirsiniz ve belki de davranışlarını ve fiillerini mazur görebilirsiniz. Eğer bunu bilmediğiniz takdirde de anlamakta zorlanırsınız ve onlarla ilgili olarak olumsuz bir kanaate düçar olursunuz. Bu yüzden biz hem kendi iç dünyamızda hem de dış dünyada suret ve manaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani manayı aslında önemsememiz gerekiyor. Çünkü Herhangi bir fiili yaptığımızda ya da herhangi bir sözü söylediğimizde de o sözden daha önemlidir onun manası. Mana söz konusu edilince tabii şöyle bir problemle de karşı karşıya kalıyoruz. Sözle karşı karşıya gelmemiz söz konusu. Çünkü manayı biz insandan insana aktarırken bunu söz ile yapıyoruz. Ancak bizim kullandığımız kelimeler, bizim kullandığımız sesler karşı taraftaki insana aynı anlamları ne yapmıyor, çağrıştırmıyor. Yani bizim zihnimizdeki sözün anlamıyla karşıdaki insanın sözün anlamı, karşıdaki insanın daki sözün anlamının birbirine denk olması lazım. Meramımızı anlatabilmek için. Çünkü biz sık sık karşılaşıyoruz. Bir şey söylediğimizde karşı taraftaki bizi yanlış anlarsa hemen diyoruz ki bizi yanlış anladın. Hı-hı. Aslında o bizim dediğimiz kelimeleri, kullandığımız kelimeleri kullanarak bizi anlamaya çalışıyor ama bizim o sözlere ve seslere, o kelimelere yüklediğimiz anlamla karşıdakinin yüklediği anlamlar farklı farklı. Bu yüzden de biz daha çok manaya bakmamız lazım. Şekle, sözlerin zahirine bakılıp takılıp kalmamamız lazım. Eğer böyle olmadığı takdirde zahirlerine takılıp kaldığımızda, şekillerine takılıp kaldığımızda birbirimizi anlayamıyoruz. İşte Mevlana Hazretleri diyor ki bu sözler ve sesler düşünceden meydana geliyor. Fakat düşünce denizi nerede? Bunu bilen yok. Gerçekten de bizim kullandığımız kelimeler ve sözcükler, cümleler aslında bizde bulunan deruni bir düşünceden, bir inançtan, bir aslında bir şey denizden geliyor. Ve onun nasıl olduğunu ise anlamakta, kavramakta gerçekten çokça zorlanıyoruz. Hele hele karşımızdaki insanla uzun zamandan beri aramızda bir ünsiyet peyda etmemişsek, birbirimizi yakinen tanımıyorsak söylediklerini anlamakta müthiş zorlanacağız. Ve hep belki de söylediklerinin, anlatmak istediklerinin önemli bir kısmını eksik anlayacağız ve yanlış anlayacağız. Aslında insanlardaki ihtilafın önemli bir kısmı da buradan çıkıyor. Halbuki biz sözlerin, seslerin, kelimelerin zahiri anlamlarına takılmayıp deruni anlamlarına, manalarına takıldığımız zaman, onun da nereden sudur ettiğine baktığımız zaman işimiz daha da ne yapacaktır? Kolaylaşacaktır. Bu yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki, ama latif bir ses dalgası duyunca onun denizinin de kadri yüce bir deniz olduğunu anlarsınız. Gerçekten de biz iki insanla oturup konuştuğumuzda, karşımıza bir insan çıktığında onun konuşmalarından fikri arka planının ya da felsefi arka planının derin mi yuka mı olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Hı hı. Karşımızdaki insanın cümlelerinden onun nasıl bir inanç sistemine sahip olduğunu, nasıl bir düşünce sistemine sahip olduğunu da çok iyi anlarız. Burada Mevlana Hazretleri bize biraz da şunu da söylemiş oluyor. Bizim açımızdan biz Hazreti Peygamber döneminde yaşamıyoruz, vahiy sürecinde yaşamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'e vahyedildiği anın içerisinde bulunmuyoruz. Aradan 1500 sene gibi uzun bir zaman dilimi geçmiş. Ancak yine de biz Kur'an-ı Kerim ayetlerini işittiğimiz zaman onun derin bir yerden geldiğini, yüksek bir, yüce bir yerden geldiğini rahatlıkla anlayabiliriz Kur'an ayetlerinden. Hakikaten Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman ondaki yüceliği ve yüksekliği anlamamız çok kolayca mümkündür aslında. Birazcık eski Arap diline vakıf olan insanlar bunun etkisinden kendilerini kurtaramazlar. Hatta biz hiç Arapça bilmesek bile Kur'an-ı Kerim'in okunuşundan karşımızda bir hafız Kur'an-ı Kerim'i güzelce bir telaffuz ederek okursa ondaki fonetikten, ondaki ses uyumundan, ondaki ahenkten bile ne yapabiliriz? Kolayca etkilenebiliriz ve onun aslında derin bir anlam içerdiğini ve yüce bir yerden geldiğini kolaylıkla anlayabiliriz. Ama buradaki cümleleri anlamakta zorlanan, onun içerisindeki fonetiği, onun içerisindeki ahengi, onun içerisindeki uyumu görmeyenler ise Kur'an-ı Kerim'i ne yapmazlar? Kolaylıkla yüce bir yerden geldiğini anlayamazlar. Ama biz sözün yüceliğini ne yapıyoruz? Kendisinden anlıyoruz. Bu sebeple de aradan 1500 sene geçmiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim milyonlarca, belki milyarlarca insanı etkisi altına alıyor ve onun etkisinden kolay kolay kimse de kurtulamıyor. Bu sebeple biz söze, özellikle Kur'an-ı Kerim'e dikkat ettiğimiz zaman ondaki ahengi, ondaki uyumu ve hem evrenle insan arasındaki uyumu, hem insanlarla insan arasındaki uyumu, hem de insanın kendi iç dünyasındaki uyumu kolayca görebiliriz ve fark edebiliriz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ve surelerinin manalarını ve anlamlarını bildiğinizde bu sefer ona hayranlığınız daha da artıyor ve yüceliyor. Ben her zaman şunu telaffuz etmekten çekinmiyorum ve iştinab etmiyorum. O da şudur. Biz bugün dünyada binlerce insan Mevlana Hazretleri'nin kitaplarını okuyor. Onun görüşlerinin tesirinde kalıyor ve onu önemsiyor. İşte Mevlana Hazretleri bize bu tesiri yapıyorsa aslında o Kur'an-ı Kerim'den etkilendiğinden dolayı bize etki ediyor. Çünkü onun feyiz aldığı, onun kaynaklandığı o Hazreti Peygamber'den ve Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den etkileniyor. Onun bir etkisi varsa, bize tesir ediyorsa bu tesir oradan ileri geliyor. Sadece kendi zatına ileri gelmiyor. Çünkü bir silsile biçiminde zaten Allah yaratma işini gerçekleştiriyor ve bu yaratma işi de bizim İslam inancına göre Allah'tan başkası tarafından olmuyor. Bu sebeple de biz eğer İslam alimlerinin etkisinde kalıyorsak, onların üstün insanlar olduğunu anlıyor ve kavruyorsak, bu üstünlüğün Allah'tan ve Hazreti Peygamber'in öğretisinden geldiğinde asla unutmamamız lazım. Dolayısıyla bize bu okuduğumuz kitaplar, gerek Mevlana'nın Mesnevisi, gerekse diğer alimlerin kitapları bizi neye ulaştırmak durumundadır? Hazreti Peygamber'e ve nihayetinde Allah'a ulaştırmak durumundadır. Çünkü sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür ve ondan daha üstün bir söz bulmak mümkün değil. Kur'an-ı Kerim bu yüzden diyor ki, şimdi bu söze inanmayacaksınız da neye inanacaksınız? Bu sebeple biz hakikaten okuduğumuzda bunu kolaylıkla ne yapabiliyoruz, fark edebiliyoruz ve kavrayabiliyoruz. Daha önceki derslerimizde de zannediyorum hatırlattım ama bir kere daha söylemekte bir mahsur yoktur. Biz Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu anlamak ve kavramak istediğimiz zaman, hadislerle de kıyasladığımız zaman da bunu fark ederiz. Bir hadis metnini okuduğunuzda, bir de yanı başında bir ayet-i kerime okuduğunuzda bunların her ikisinin farklı olduğunu hemencecik kavrayabilirsiniz. Çünkü birisi ilahi bir kelamdır, Allah'a ait bir kelamdır, birisi de Hazreti Peygamber'e ait bir kelamdır. Ve kolayca aslında insanlar bunu anlayabilir. Sırf buradan bile herhangi bir ayet-i kerimeyi karşınıza koyup, onun karşısına da herhangi bir hadis-i şerifi koyduğunuz zaman, bu ikisine baktığınız zaman da bile sizin iç dünyanızda hissedebileceğiniz gibi bu ikisini ayırt edebilirsiniz. Ve birisinin Allah'tan, birisinin Hazreti Peygamber'den çıktığını söyleyebilirsiniz. Halbuki biz her ikisini de Hazreti Peygamber'den duyuyoruz. Yani ayet dediklerimizi de biz Hazreti Peygamber'den duyuyoruz. İlk defa Müslümanlar da yine onun ağzından duydular bunu. Ama birisi Allah'ın Hazreti Peygamber'e vahyetmiş olduğu sözdür. İşte Mevlana Hazretleri burada onu söylüyor. Ama latif bir ses dalgası duyunca onun denizinin ne ve kadrinin ne kadar yüce olduğunu anlarsınız derken bunu kastediyor. Kur'an-ı Kerim dinleyip de ondan etkilenmemek, onun tesirinde kalmamak normal insanlar için aslında bir şey mümkün değildir. Bunun kadrini ve yüceliğini anlamıyorsa bir adam, o zaman kendisine dönüp bakması lazım. Kendisini tanımıyor ve kendisini bilmiyor demektir. Bu sebeple de bizim bu beyitlerden anlayacağımız şey, sözlerin zahirlerine değil manalarına bakmamız gerekiyor. Hatta sözü söyleyene değil söyletene bakmamız gerekiyor. Zahirlerine baktığınız zaman, görünür kısmına baktığımız zaman aslında ihtilaf ediyor gibi olabiliriz. Birbirimize bile düşebiliriz. Ama anlama önem verdiğiniz zaman, anlamaya ve kavramaya önem verdiğiniz zaman aradaki ikilik de ne yapacaktır? Ortaya yerden çıkacaktır. Çünkü zaten yaratılış Allah tarafından gerçekleştiriyor ve biz bir merkez tarafından, yani Allah tarafından yaratılıyoruz. Dünyada ve hatta kainatta bulunan her şey Allah tarafından yaratıldığına göre bunlar arasında da bir uyum ve ahenk vardır. Bunları ayrı ayrı görmek, bunları birbirine ters olarak görmek İslam inancı bakımından, İslam düşüncesi bakımından doğru bir şey değildir.
Evet hocam. Elinde salladığın ucu ateşli sopa nasıl upuzun bir ateş gibi görünürse ömür de uzun gibi görünür. Ucu ateşli sopayı sallarsan ateş gözüne upuzun görünür. Bu ömür uzunluğu da Allah'ın tez tez halk etmesindendir. Allah'ın yeniden yeniye süratle halk etmesi ömrü öyle uzun ve daimi gösterir. Bu sırrı bilmek isteyen pek büyük ve derin bir alim bile olsa kendiliğinden bilemez. Ona de ki, İşte Hüsamettin şuracıktadır. O yüce bir kitaptır. Ondan öğren.
Evet. Şimdi aslında bu beytlerden önce atladığımız bir kısım varmış. Ondan da bahsetmek istiyorum. Biraz önceki okuduğumuz kısımda. Şimdi Mevlana Hazretleri bu bölümde şunu da anlatıyor. Diyor ki, bilgiden düşünce dalgası zuhura gelince mana söz ve sesten bir suret çıkar. Aslında yaratılışın evresini de burada anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Ayet-i kerimede Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyor ki, Allah bir şey yaratmak istediğinde ona ol der, o da olur. Demek ki herhangi bir nesnenin ya da varlığın ortaya çıkması için önce Allah'ın emri dediğimiz, Kur'an-ı Kerim ona emir diyor, iş diye ifade ediyor. Allah'ta bir emir zuhur ediyor ve bu emir söz olarak söylendiği zaman, ol dediği zaman Allah o işte oluyor. Dolayısıyla bizim açımızdan da bu böyledir, hayatı anlamak da böyledir. Aslında biz şunu bilmemiz lazım ki yaptığımız fiiller, işlediğimiz işlerin tamamı arka planında bir inanç vardır, arka planında bir düşünce vardır. Mesela bir sanatçı düşünün. Bu sanatçı ne yapar? Yapacağı eseri önce zihninde tasarlar, tasavvur eder. Sonra da o eserini fiilleriyle, elleriyle hayata geçirir. Belki hayata geçirme esnasında da bir takım değişiklikler olabilir. Zihni başka yerlere girebilir ama tabii Yüce Allah söz konusu edildiğinde böyle bir şeyden söz edilemez. Yani Allah'ın bir şey yaratmak istediğinde sonra bunu değiştirdiği, zamanla değiştireceği düşünülemez ama Allah da yaratmak istediğinde böyle yapar. Allah bir şey yaratmak istediği zaman ona ol der ve o olur. Dolayısıyla bizim burada anlamamız ve kavramamız gereken şey yeryüzünde bulunan İnsanlar ve insanların fiilleri, insanların işleri kendiliğinden ortaya çıkmış değildir. Ve bunları kendiliğinden olmuş hadiseler olarak bakmamak lazım. Bütün bunların, hayatta bulunan her şeyin Allah'la ilintisini ve bağlantısını kurmamız gerekiyor. Çünkü Mevlana burada buyuruyor, diyor ki suret suretsizlikten çıktı, yine suretsizliğe döndü. Yine biz Allah'a döneceğiz. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce belki ayet-i kerime bulunabilir ama bunlardan bir tanesini ben burada söyleyiverim. Bakara suresi 156. ayet-i kerimesinde Allah buyuruyor ki de ki biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Şimdi gerçekten de alemlerde bulunan bütün varlıklar Allah'tan sudur etmedir. Yani Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkmış varlıklardır ve yine ona döneceklerdir. Özellikle insanoğlu için bu böyledir. Dolayısıyla insanoğlu özellikle şu şeyi bilmek durumundadır. Biz bu dünyaya geçici bir süreliğine geldik ve bu dünyada geçici süreliğinde bulunduğumuz esnada da aslında bir imtihan oluyoruz. Allah bize bazı şeyleri yapıp yapmamamız konusunda denemek maksadıyla dünyaya göndermiştir ve burada yapacağımız davranışlarla, burada gerçekleştireceğimiz fiillerle bizi alıp götüreceği mekanda, öbür tarafta koyacağı yeri belirleyecektir. Bu sebeple de biz İnsanoğlu olarak şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna varacağız. Bu basit gibi gözükse de aslında derinlemesine düşündüğünüz zaman insan hayatını baştan sona değiştirecek bir düşünce biçimidir, bir inanç biçimidir. Şöyle bir insan düşünün. Yarın yaptığı fiillerden kimseye hesap vermeyeceğini düşünen bir insan düşünün. O ne yapabilir? Başkalarına zulmedebilir ve kötü işlerde, fiillerde bulunabilir. Gerçekten de kötü insanların bulunması bundan ileri gelmektedir. Yani ahiret inancı olmayan insanların kötülük yapma ihtimali ahiret inancı olan insanlarınkine göre daha yüksektir. Ahiret inancı olduğu halde kötülük yapıyor insanlar. Bir de olmayanlarınki düşünün. Hele bir de kendine kendince ahlaki prensipleri yoksa, ahlaki kuralları yoksa o zaman yapabileceğini kimse hesap edemez. Yeryüzünde bugün bulunan kötülüklerin temelinde de aslında budur. Bu vardır. Yani insanoğlu kendisini la yüsel olarak görür. Kendisini hesap vermeyecek bir varlık olarak görür. Dilediğini yapabilecek bir varlık olarak görürse bu takdirde onun yapacaklarını artık varın siz tahayyül edin. Onun nasıl bir zulümle insanlara zulmedeceğini biz insanlık tarihi boyunca görüyoruz. Nice büyük hükümdarlar başkalarına zulmediyorlar. Belki milyonlarca günümüzde bile böyle değil mi? Milyonlarca insanın ölmesine sebep oluyorlar. Milyonlarca insanın evsiz barksız kalmasına da sebep oluyorlar. Bütün bunlar aslında bir gün Allah'ın huzuruna varıp da bunun hesabını vermeyeceği gibi bir inanca sahip olmalarından kaynaklanıyor. Gerçekten de Allah'a döneceğini bilse insanlar, bunu hakikaten bilse, mana olarak bilse, söz olarak bilse değil. Geçenki derslerimizde okumuştuk. Mevlana Hazretleri ne diyor? Sen diyor kendini tevil et, Kur'an'ı tevil ediyorsun, kendini tevil et diyor. Kendimizi değiştirmemiz lazım. Ve orada diyor ki imanını tazele ama söz ile değil sadece diyor. Yani sözle, sadece söz ile Allah'a inandığını söylemenin çok fazlaca bir anlamı yok. Sadece söz olarak Allah'a döneceğini söylemenin fazlaca bir anlamı yok. Bunu gerçekten içselleştirmişseniz, gerçek dünyada içinizde gerçekten bir iman haline dönüştürmüşseniz, bunu hakikaten inanıyorsanız, bu defa bir kötülük yapmak durumu, bir kötülük yapamazsınız. Mesela bizim umrede ya da haçtayken yaptığımız bir şey vardır. İhram giydiğimiz zaman ne yaparız? Bir sinek bile öldürmeyiz. Evet. Çünkü sineğin öldürmenin bile cezası vardır. Bu aslında insanlara ne kadar naif olmaları, ne kadar ince düşünceli olmaları gerektiği ve ne kadar başka varlıklara saygı duymaları gerektiğini de öğreten bir şeydir aynı zamanda. Gelip bir sivrisinek sizi soksa ve kanınızı emse bile onu öldüremiyorsunuz. Onu ancak kovmakla mükellefsiniz. Dolayısıyla bu kadar ince olmuş, bu kadar ince düşünen ve insanları bu kadar saygılı, bu kadar ahlaklı, bu kadar edepli, bu kadar erdemli bir varlık haline dönüştürmek istediğin zaman bunu da neyle yapıyor? Gerisin geri Allah'a dönme inancıyla yapmak istiyor Kur'an-ı Kerim. İslam gerisin geri Allah'a dönme inancıyla gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bizim bunu hakikaten Bakara suresinin bu 156. ayetinde ifade edildiği gibi gerçekten ona döneceğimizi canı gönülden kabul etmemiz gerekiyor. Bu takdirde ancak düzgün bir yere gidebiliriz. Ve yine Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Allah katında en kıymetliniz Allah'tan en çok çekinmenizdir. Şimdi burada dikkat edecek olursak hep mana üzerinde. Zaten din mana üzerinden hareket ederek insanları iyiliğe doğru götürmek istiyor. Mana üzerinden hareket etmediğiniz zaman, sadece müşahhas şeyler üzerinden hareket ettiğinizde gerçekten insanları doğrudan bir, hakiki bir iyiliğe götüremiyorsunuz. Hakiki iyiliğe götürmek için insanları manevi olarak yetiştirmeniz gerekiyor. Bizim mutasavvıflarımız, eski büyük mutasavvıflarımız diyorlar ki, Esma-i İlahiye'nin tesisinde tatil yoktur. Yani Allah'ın fiillerinde duraklama yoktur diyorlar. Allah sürekli olarak yaratır ve sürekli olarak iyilikte olmamızı istiyor. Aslında bizden istenen şey de budur. Biz de sürekli olarak iyilikte bulunmak zorundayız. Hani 3 gün iyi olduk, tamam 5 günde kötülük yapabiliriz demememiz lazım. Ya ben yeterince Allah'a ibadet ettim, yeterince Allah'la olan münasebetimi sürdürdüm. Hani şurada bir dakikada kötülük yapıvereyim diye bir lüksümüz yok, böyle bir şeyimiz yok. Gücümüz nispetinde, idrakimiz seviyesi boyunca zamanımızın her anını iyilikle geçirmek zorundayız. Bizim alimlerimizden bir tanesi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, namazın kaza edilmesiyle ilgili olarak diyor ki, İnsan vakitlerde yaşıyor ve her vaktini Allah'la geçirmek zorunda. Siz bir vaktini Allah'la geçirmişseniz gerisin geriye giderek o vakitte yaşayamazsınız. Bu yüzden namazlarınızı kazaya bırakıyorum diye kazaya bırakmayın. Çünkü o vakti bir daha yaşayamazsınız diyor. Bu sebeple bizim hayatı bir bütün olarak anlamamız lazım. Bütün olarak kavramamız lazım. Ve ibadetlerimizi de, iyiliklerimizi de kesintisiz olarak yapmamız lazım. Hani şimdi bugün günümüzde de moda bir tabir var. Sürdürülebilir diyorlar. Yani hayatın sürdürülebilir biçimde iyilik üzerine olması gerekiyor. Bir dönem iyilik yapayım da bir dönem kötülük yapayım, ne yapayım? 10 dakika sonra da tevbe ederim dememek lazım. Hele hele kötülüğü asla bilerek yapmamak lazım. Hele hele bir de yani nasıl olsa tevbe kapısı vardır. Tevbe ederim diye kötülük asla yapmamamız lazım. Evet, İslam'da tevbe vardır. Evet, İslam'da nedamet vardır. Ama bilmeyerek yaptığımız, önem vermeden yaptığımız şeyler üzerine tevbe etmemizi istiyor Allah bizden. Bilinçli olarak kötülük yapmamıza mani olmak istiyor. Bütün bunca ayetler bu yüzden var. Tarih boyunca Allah'ın sürekli peygamber göndermesi bu yüzden. Ve bizim her defasında bir derin bir manadan geldiğimizi, Allah'tan geldiğimizi asla unutmamamız gerekiyor. Çünkü Allah katında bizim için değerli olan tek şey vardır. O da Allah'ın fiilleridir ve biz ona uygun bir hayat sürmemiz gerekiyor. Eğer ona uygun bir hayat sürersek iyi bir yere gideriz. Yine burada Mevlana Hazretleri'nin suretten şekil çıktı ve o şekil sonra yok olacaktır ifadesi de şudur. Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet-i kerimedir. Kasas suresi 88. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Allah ile birlikte başka ilaha yalvarma. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Onun yüzünden başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz. Buradan da biz anlıyoruz ki aslında bizim açımızdan her şey yok olucudur. Baki kalan nedir? Allah'tır. Ve biz baki olanın huzuruna varacağız. Biz de yok olacağız aslında. Ama yok var olduğumuz süre boyunca, varlığımız süremiz boyunca onun kurallarına uymamız lazım. Onun istediği istikamette gitmemiz lazım. Belki böylece mükafatlandırırız ve varlığımızı bir süre daha sürdürebiliriz. Ve insan oluşunu bilerek yaşamalı. Alemlerde Allah'tan başka baki olan hiçbir şey yoktur. Madde onun yaratıcısı, onun yarattığı bir şeydir. Eğer o olmasaydı zaten madde olmayacaktı. Yunan filozoflarının dediği gibi, bazı insanların kabul ettiği gibi hem madde ezeli hem Allah ezeli değildir İslam düşüncesine göre. İslam inancına göre Allah bakidir, ezelidir. Madde onun var ettiği şeydir ve yine yok olacaktır. Çünkü Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacaktır. Bu sebeple bizim büyük mutasavvıflarımız vahdet-i vücut dediğimiz tek varlık vardır. O da Allah'tır düşüncesini ve görüşünü Yunan dualizmine ve Hristiyan tesisine karşı geliştirmişlerdir. Bunu iyi kavramak ve idrak etmek lazım. Allah'ın yolundan başka bir yola da sapmamak lazım.
Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Dilerseniz haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.